Ayrım 10. Peygamberin son 5 günü. Sayfa 94. Bir zamanlar ikinci Feride'nin başardığını bu kez de oğlu başararak iki eski sevgiliyi yeniden bir araya getirdi. Zarife'nin evinde neredeyse sabahladıktan sonra ertesi gün hep birlikte kendisine sırtlarını dönmüş, görkemli apartmanlar arasında eskisinden de mini minnacık görünen ahşap eve döndüler. Ancak ilk akşamdan salık verdiği edimi uygulamaya koydurtamaması bir tür başarısızlık sayılsa bile eski sevgililerin yoldan çevrilen iki tanık önünde nikah kıydırttıkları, hemen arkasından da kendisini Nazım adıyla kütüklerine geçirterek bu üçlü birlikteliğe %100 yasal bir görüntü verdikleri göz önüne alınınca oğlun başarısının ananın başarısını gölgede bıraktığı söylenebilirdi. Feride çocuğun adını bile söylemeden çekip gittiği, bıraktığı valizden de en ufak bir yazılı kağıt çıkmadığı için gerek Zarife gerek peygamber en sağlam ve en kestirme çözüm olarak görmüşlerdi bu yolu. Öte yandan Zarife, orta yaşın en tatsız günlerini yaşadığı bir dönemde dairelerini ve dükkanlarını gönül rahatlığıyla bırakabileceği bir kalıtçıya kavuştuğu için mutluydu. Gene de elde sözlük, isteklerini anlayıp yerine getireceğim diye akla karayı seçmeleri de, valizinden çıkan kırık dökük oyuncakları, kirli çamaşırları, yırtık giysileri olduğu gibi çöpe atıp her şeyini yenilemeleri de Nazım'ın tutumunu fazla değiştirmedi. Dilinden anlamadıklarını görünce kendisi onların dilini öğrenmek, önüne konulanı yemek, yat denilince yatmak, kalk denilince kalkmak gibi bir takım ödünler verdiyse de rengiyle, yüzüyle, konuşması ve davranışlarıyla ortalıkta gördüklerine hiç mi hiç benzemeyen, üstelik her türlü sevgi atılımını geri çeviren kara adamın gerçek babası olmadığını öğrenmesinin hemen ardından, şimdi o adam annesini de alıp gittikten sonra dedesi olduğu söylenen kır saçlı adamın bu niteliğini hep sürdürmekle birlikte aynı zamanda babası olduğunu ileri sürmesi, daha çok ablası olabilecek gözlüklü bir kızın resmini göstererek bu senin büyük annen demek gibi olmayacak saçmalıklara girişmesi, bu da yetmiyormuş gibi annesi olmadığını kesinlikle bildiği ama annesinden çok daha sevecen davranan geçkin kadının bir yandan ben senin hem annen hem büyük annenim gibi çelişkin sözler ederken, öbür yandan kocası olarak görünen adamla değil kendisinin önünde sevişmek, bir kez olsun yatak odasının kapısından içeri girmemesi, bu yeni evde her şeye yapay ve yalancı bir görünüş verdiği için mi, yoksa zenci assubayın evinde benliği yalnızlık ve sevgisizlik dışında her şeye kapandığı için mi bilinmez? İlk akşamki uzak, soğuk, alaycı tutumunu hep sürdürdü. Peygamber'e gelince kızının çat kapı içeriye girişini, çocuğu bıraktıktan sonra o kara adama koşuşunu anımsadıkça hala ürperse bile yeni durumdan hoşnut olduğu kesindi. Tam dünyadan yalıtlanmak, kesin bir umutsuzluğa gömülmek üzereyken yepyeni bir amaç belirmişti önünde. Bu çocuğu gerçek bir devrimci olarak yetiştirerek hem yarım kalmış ozanlığın hem düşmana kaptırılmış kızın acısını çıkarmak istedi. Bütün benliğiyle geleceğe, torununun geleceğine yerleşti. Nazım'ın yeni yeni biçimlenen iç dünyasında bülbülün güle karşı feryatlarının yerini bakır, demir, tahta, kemik ve kirişlerle çalınan ezgilerin, Arap atının yerini demir raylarda koşan demir beygirin, doğanın gizlemlerinin yerini 77 katlı betonerme dağlarının, baygın bakışlı havvaların yerini meşin kasketli, meşin ceketli işçi ve mühendis kadınların, sarma tütününün yerini hazır cigaranın almasını sağlamaya, böylece onu bir yandan kurulu düzenin içinde değil, karşısında yer almaya, bir yandan da insanlığın tek mutlu geleceğini gerçekleştirme yolunda savaşa hazır duruma getirmeye çalışırken, yalnızca gelecekte gördü onu. Soğuk ve alaycı tutumunun ayrımına varmadı. Gözlemlerini ve şiirlerimi hoşlanmadığı bir yerde, bir türlü ısınamadığı insanlar arasında yaşamak zorunda bulunmasının yarattığı tatsız durumu daha da tatsızlaştırmamak için dinlediğini, devrimmiş, makineleşmekmiş, Nazım'mış, Marx'mış, Lenin'miş, bütün bunları hiç mi hiç umursamadığını, kendisi düşlerine uygun olarak kelepçeyi bir altın bilezik, hapishaneyi en büyük okul olarak nitelerken onun alaylı alaylı bakmakla yetindiğini bir türlü görmedi. Nazım'ın zenci başçavuşun evinde en iyi öğrendiği şey duygularını gizlemek olmuştu. Ama yavaş yavaş peygamberle zenci başçavuş arasında hiçbir benzerlik bulunmadığını anladı. İlk yılların ürkekliğini üzerinden attıktan sonra eski ölçülü ve sessiz tutumunu bıraktı. Açıktan açığa annesinin yolunu seçerek kenterce eğilimleri ve kenter arkadaşlarıyla Zarife'yi de peygamberi de çileden çıkardı. Böylece gittikçe soğudu araları. Devrim şiirleri ve devrimcilik dersleri günlük oluntuların rastlantılarına indirgendi. Peygamber böyle zamanlarda, yani radyoda dinlenen bir haber, Nazım'ın ders kitabında bir parça ya da Zarife'nin bir gözlemi sözü devrime getirmesine yol açınca tıpkı gençlik günlerindeki coşkuyla konuşmaya başlıyordu. Ama çabuk sönüyordu coşkusu. Nazım'ın doğru dürüst dinlemediğini, konuyu değiştirdiğini ya da saygısızca kalkıp gittiğini görünce birden sesini alçaltıyor ya da yanlış bir şey söylemiş gibi susuyordu. Bir zamanlar kızı konusunda sorduğu soruları şimdi de torunu konusunda soruyor. "Bu çocuk neden böyle oldu? Nerede yanlış yaptım?" diyordu. O zaman olduğu gibi şimdi de ilkelerde kusur ettiğini sanmıyordu. Komünizmi en doğru, kaynağa en yakın biçimde Marx'tan, Lenin'den ve Nazım'dan esinlenerek öğretmeye çalıştığı kanısındaydı. Öyleyse faşizm komünizmden daha mı kolay öğretiliyordu? Karşıtlarının yöntemi daha mı güçlüydü? Her şey bunu engellerken kendisinin, Feride'nin ve daha nicelerinin komünizmi bunca kolay benimsemelerine karşın kızı ile torununun her bilgi ellerinin altındayken kenterliği seçmeleri bir çelişki değil miydi? Tarih ilerlemiyor muydu? Kafası karışıyordu peygamberin. Tutarlı bir açıklama bulamamak yüzünden zaman zaman kızını ve torununu da kendi dünya görüşünden koparanın Zarife olup olmadığını bile düşünüyordu. Ne var ki 70'li yılların başlarında Zarife'nin beklenmedik ölümü de bir yakınlık sağlayamadı aralarında. Nazım ortanın üçünde okuyordu o yıl. Boyu neredeyse kendi boyuna gelmişti. Pek öyle özene gereksinimi yoktu. Ama peygamber onunla daha çok birlikte olunca belki de kenter değerlerinden uzaklaşmasını sağlayabileceğini düşünerek son bir umutla bankadan emekliliğini istedi. Yaşamını neredeyse tümüyle ona adadı. Yemeklerini yaptı, gömleklerini ütüledi, odasını süpürdü. Bu arada doğal olarak devrim konuşmalarını da olabildiğince artırdı. Ama gene bir yakınlık doğmadı aralarında. Peygamber en can alıcı konuya girdiğini sanırken torunu sürekli esnedi ya da alaylı alaylı gülümsemekle yetindi. Sonra yavaş yavaş sıkıntısını ve hor açıktan açığa sözcüklere döktü. "Palavra bunlar büyük baba, palavra." diyerek ağzına tıkadı sözlerini. Peygamber kızmadı. Tam tersine bir suç işlemiş gibi başını önüne eğip sustu yalnızca. Söylemek bile fazla. İnancı hep aynı ölçüde güçlüydü. Öngörülerinin doğruluğundan, kanıtlarının sağlamlığından en ufak kuşkusu yoktu. Ama öyle görünüyordu ki başlıca etkinliği ev süpürmek, yemek pişirmek, sofra kurup sofra kaldırmak, önlük takıp bulaşık yıkamak olan bir adamın ağzında devrim söylemleri gülünç kaçmaya yargılıydı. Bütün çabalarına karşın kenter değerlerine bağlanmış olan bu bilinçsiz delikanlıya sözünü dinletebilmek için kavgasını rakı masasında sözde değil, yazılı basında şiirle yapması, daha da iyisi bu düzenin önemseyip karşısına aldığı bir insan olarak kovuşturmalara uğramış, hapislere atılmış, işkencelerden geçirilmiş olması gerekirdi. Yazık ki birinci koşul da ikinci koşul da başkalarına bağlıydı. Solcular da sağcılar da bir zamanların en ateşli devrim şiirlerini yazmış olan toplumcu gerçekçi Ozan Rahmi Sönmez'i anımsamamakta kararlı görünüyorlardı. Yaşarken ölmek derim ben buna diye söyleniyordu. Peygamber kuramsal düzlemde inancı hep sürmekle birlikte bireysel düzlemde her gün biraz daha derin bir umutsuzluğa gömülüyordu. Bununla birlikte baharla kışın saç saça baş başa geldiği bir sabah ordu yönetime el koyup da kentin ağaçları ve elektrik direkleri kaşla göz arasında yarı belleklerine dek kireçle sıvanınca peygamber kavaklar pamuklanmış da ardından kiraz gelecekmiş gibi umutla beklemeye başladı. Gerçekten de daha ilk belirtiler açıkça gösteriyordu ki bu yeni düzende bir ozanın, bir romancının ya da bir köşe yazarının tutuklanması için o sırada suç kanıtı sayılabilecek bir yapıt yayınlamış olması gerekmiyor. Kaç yıl önce yayımlanmış bir şiir, kaç yıl önce yapılmış bir telefon konuşması ya da bir dosta yollanmış sıradan bir mektup elleri kelepçelenip götürülmeye yetiyor. Hatta eski defterler özenle karıştırılarak her biri kendi köşesinde, kendi günlük sorunları içinde bir zamanlar devrimci etkinliklerde bulunduğunu bile unutmuş olan nice insan bir gecede toplanıp götürülerek eski anıları tazeleme olanağına kavuşturuluyordu. Bu kez tamam, dedi peygamber. Eski meyhane toplantılarında aralarına bile almadıkları bir takım ilgisiz kişiler bile bir sınıfın bir başka sınıf üzerinde egemenlik kurması yolundaki gizli etkinliklerinden dolayı kışlalara doldurulurken sıranın kendisine de gelmemesi için bir neden göremiyordu. Küçük bir valize, iki kat temiz çamaşır, iki spor gömlek, üç çift çorap, bir pantolon, bir defter, beş kurşun kalem, beş paket de birinci koyup beklemeye başladı. Hadi gidiyoruz dedikleri zaman dakikasında hazır olacaktı böylece. Ayrıntılarla zaman yitirmemek için sözlerini ve davranışlarını daha önceden belirledi. Adamlar her zaman yaptıkları gibi evde suç kanıtları aramaya kalktıkları zaman hemen önlerine geçerek ''Durun beyler, boş yere evimin altını üstüne getirmeyin. Aradığınızı ben size göstereyim.'' İşte Marx'lar, işte Lenin'ler, işte Nazım'lar, işte benim kendi şiirlerim ki hepsi de devrim şiirleridir. Şurada da eğer ilgilenirseniz birkaç Rosa Luxemburg'la bir Gramsci var demeye karar verdi. Sonra da bu sözleri kafasında öyle çok yineledi, en sonunda gerçekten söyleyeceği dakikayı öyle çok düşledi ki gelenler dünyanın en sert gestapoları da olsa teklemeden söylemeyi becereceği kesindi. Ama dosyası çok muhtlarda kalmıştı. Matrakçı Maruf'un söylediği gibi boyuna göre tabutluk mu bulamıyorlardı, doğma büyüme Üsküdarlı olduğundan kökünün dışarıda olamayacağını mı sanıyorlardı, yoksa şu eski peygamber Rahmi Sönmez ikiliyi onları da mı yanıltıyordu, ne edip gelmiyorlardı bir türlü. Gene de valizini boşaltmadı peygamber. Çünkü yeni bir tutuklama düzeni başlamıştı. İkide bir sokağa çıkma yasakları konularak evler didik didik aranıyor, yasaklanmış yayın bulunduran, hatta tek yasak yayın bulundurmasa bile evde bulundurduğu kitap sayısı evi aramaya gelenin kafasındaki ölçüyü aşan kişiler kesinlikle götürülüyordu. Ne var ki bunca insan her sokağa çıkma yasağında kilo kilo kitap yakarken onun Marx'ları ve Nazım'ları kitaplığın en görünür yerinde durmasına, evinin de Fehmi Gülmez'in çabalarıyla dikilmiş lüks yapılar arasında daha çok bir proleter konutu görünümü sunmasına karşın arama günlerinde sokağına uğrayan bile olmadı. Yeni yönetimin sakallıları gücül düzen düşmanları saydığını öğrendi. Hemen sakal bıraktı. Ama uzun boyuyla herkesin içinde seçilmesine karşın hiçbir zaman hiçbir polis başını çevirip de suratına bakmadı. Anlayamıyorum, anlayamıyorum diye söylendi durdu peygamber. Bu çarpık düzen içinde ana malın emeği, Kenter'in proleteri ezmesini Marksistçi kuram eğitişimsel olarak çok güzel açıklıyordu. Ama savcısıyla polisinin karşıtlarıyla savaşma biçimindeki tutarsızlığını anlamaya da bağışlamaya da olanak yoktu. Bir gün okul dönüşü gülmekten gözleri yaşararak Nazım son yapılan genel aramada kimliği yok diye karakola götürülen 10 günlük bebeğin öyküsünü anlatınca peygamber neredeyse ağlayacaktı. Dinlediğinin yalnızca bir öykü olabileceğini usuna bile getirmeden anladım anladım bu yıkılası düzende mantık diye bir şey yok diye söylendi. Odasına gitti, tutuklanma çantasını ağır ağır boşalttı. Peygamber yıkılası olarak nitelediği düzenin solcuları tutuklama konusundaki tutarsızlığını da anlamadığı her şeye uyguladığı açıklamayla devrim öncesinin yıkılış mantığıyla açıkladı. Ancak baskı düzeni gevşeyip de ortalık birdenbire bu baskıyı anlatan anılarla, şiirlerle, romanlarla dolunca genel coşku içinde baskının kurbanı olmanın gerçek anlamını daha iyi kavramaya başladı. Hapishaneye arkadaşların yazgısının paylaşıldığı, bir oranda da baskıcılara neredeyse olumlu bir işlev yükleyen, benimsenmesi güç bir zorlamayla ozanlığın onaylandığı bir yer olarak görmüştü hep. Ama baskı sonrasının şiirlerini, romanlarını, anılarını birbiri ardından içer gibi okumaya başlayınca aynı zamanda her sanatçı için geçilmesi zorunlu bir köprü olduğunu sezinledi. Sonra daha yöntemli bir biçimde devrimciliğin söylensel dönemlerine doğru gittikçe sezgisi tam bir kesinliğe dönüştü. Mahpusluk zor zanaattı ama yeri doldurulmaz bir yetişim mucizesi olduğu da kuşku götürmezdi. En azından mucizeyi yaşamış olanlar böyle söylüyorlardı. Onlara göre bunun için iyi kötü bir sanat deneyimi bulunmak, hatta içeriye 141-142'den girmiş olmak bile gerekmiyor, ustaya çırak durmak yetiyordu. Ne defter, ne kalem, ne kağıt, ne kitap volta sırasında anlatılıyordu dersler. Birinci gün diyalektik felsefe, ikinci gün sosyoloji, üçüncü gün ekonomi politik, usta anlatıyor, çırak yineliyordu. Şimdi de şunu yinele diyordu usta. Ben büyük ozanım, sen de büyük ressam. Çırak bunu da yineliyor ve üç derste köy delikanlısı büyük ressam, sıradan gazeteci büyük romancı olabiliyordu. Sıfırdan başlayanların durumu bu olunca bu ayrıcalıklı uzama belli birikimlerle gelenlerin nerelere dek gidebileceklerini düşünmek bile baş döndürücü bir şeydi. Peygamber faşistlerin bilerek ya da bilmeden en büyük kötülüğü kendisine yaptıklarını düşünüyor, hiç içeri alınmamış sanatçılar konusunda olumlu bir görüş öne sürülünce devrimci yazarların "Kimmiş bunlar? Hapislerde yatmışlar da biz mi bilmiyoruz?" diye haykırmalarını haklı bulmaya başlıyordu. Peygamber bir adım daha attı o zaman. O güne dek sık sık yaptığı gibi kendi yazgısından yakınmak yerine devrimin ve şiirin gerçek özünü kavramak, bunun sonucu olarak da devrimci ozanlar konusunda sağlıklı yargılara varabilmek amacıyla başta Nazım'ın hapishane şiirleri ve hapishane mektupları, Nazım'ın Bursa hapishanesindeki yaşamı konusunda yazılmış anı ve incelemeler olmak üzere devrimci ozanların tutukluluk serüvenleri konusunda ne bulursa okumaya girişti. Daha sonra bununla da yetinmedi. Devrimci Türk şiirini ozan olarak yeterince sağlayamadığını düşündüğü katkıyı incelemeci olarak sağlamaya karar vererek hapse girmiş ozanların eksiksiz bir ABC'sel dizelgesini çıkarmaya, her ozanın tutuklanma sayısını, yattığı cezaevlerinin adlarını, giriş ve çıkış tarihlerini, tutukluluk dönemlerinde yazdığı yapıtları belirlemeye, olağan dışı bir gözüpeklikle ve ileride gerekli karşılaştırmaları yapıp gerekli sonuçları çıkarmak üzere her ozanın toplam tutukluluk süresini kesin bir biçimde güne ve saate dökmeye girişti. Bu amaçla uzun süre her 2-3 günde bir Sahaflar Çarşısı'na taşındı. Neredeyse bütün emeklilik aylığını eski yeni kitap ve dergilere yatırdı. Yeni aldıkları eski aldıklarına eklenince belki de ülkenin en zengin sol kitaplığını oluşturdu. Bu nedenle kitap ve dergilerin büyük çoğunluğunu kendisine satmış olan kitapçı dostu bu kitaplığı satın almanın büyük bir yatırım olacağını düşünmeye başladı. Peygamberin sahafları her gelişinde biraz daha yükselen fiyatlar önerdi. Söylemek bile fazla. Peygamber oralı bile olmadı. Öte yandan çoğu kez yıkanmayı, giyinmeyi, karnını doyurmayı bile unutarak bu işe kendini öyle bir kaptırdı. Kitapları, dergileri, gazete kesiklerini, özenle hazırlanmış çizelgeleri bütün eve öyle bir dağıttı ki genellikle her şeyine burun kıvıran Nazım bile ilgisizliğinden sıyrıldı. Her sabah sokağa çıkmadan kimin tutukluluk süresini araştırdığını, her akşam da ulaştığı sonucu sordu. Peygamber de hemen her zaman üstün belleğinin ve uzun bankacılık deneyiminin yardımıyla kağıda bile bakmadan kesin rakamı söyledi. Peygamber hapislerde yatmış ozanları bu denli önemsemekle ozan olarak kendini yatsımış oluyordu bir bakıma. Ama bundan yakındığı yoktu. Hatta yazdıklarının değerinden kuşkulu olmakla birlikte onların aracılığıyla ozanlığını yeniden buldu. Okuya okuya, düşleye düşleye, voltalar, koğuşlar, ranzalar, tabutluklar, meydancılar, gardiyanlar, bitler ve tahta kuruları kafasında öylesine somutlaştı ki, hem bütün bu ozanlarla özdeşleştiğini duydu, hem de birinci kişi ağzından yüzlerce mahpusluk ve işkence şiiri yazdı. Hiç kuşkusuz yıllar önce Feride'nin isteği üzerine yaşamından çıkardığı biricik şiirleri yırttıktan sonra yaşanmak yerine kulaktan öğrenilmiş bir kuramı örneklendiren şiirler yazdığı gibi, şimdi de şiirlerinde kitaplardan çıkarılan olay ve acıları dile getirdiği, dolayısıyla bir kez daha yapayın sınırları içinde kaldığı söylenebilirdi. Aynı biçimde yaşanmaya değer biricik yaşam örnekçesini Feride ile paylaştığı 2,5 yıllık sürede, yani geçmişte bulduğu gibi şimdi de devrimci kavganın özünü yaşamadığı bir geçmişte aradığı söylenebilirdi. Ancak şimdi bunları elinde bulunduran Fehmi Gülmez'e bakılırsa, bu şiirler hem bütün ozanlık yaşamı boyunca peygamberin yazdıklarının, hem de Nazım'ınkiler dışında son 50 yıl içinde yazılmış bütün zindan şiirlerinin en güzelleriydi. Ayrıca gene Fehmi Gülmez'e göre tutukluluk serüvenlerine daldığı ozanlarla iyice özdeşleşerek onların acı ve umutlarını bütün yoğunluklarıyla yeniden yaşadığından, dile getirdiği duygu ve gözlemlerin yapaylığından söz etmek yanlış olurdu. Şu var ki, tutuklu ozanlarla bu denli özdeşleştikten sonra kendi kişisel yaşamı bulanıklaştıkça bulanıklaştı. Daha doğrusu özellikle çalışmasının araştırma evresini tamamlayıp da ikide bir sahaflardaki kitapçı dostuna gitmek üzere karşıya geçme zorunluluğundan kurtulunca bir tür tutuklu yaşamı olup çıktı. Nazım bile gördü bunu kahkahalarla gülerek. Büyük baba, en sonunda sen de altın bileziği taktın koluna, tam bir müebbet oldun, hem de kendi zindanını kendin kurdun, dedi. Sonra hiç değilse zaman zaman kendini gerçekten bir tutuklu, evini gerçekten bir zindan olarak görmesinden kuşkulandı. Davranışlarını biraz alay, biraz da kaygıyla izlemeye başladı. Kesin bir karara varamadı. Yüzlere ve nesnelere derin bir yanılsamanın ardından bakarak, bakkal çırağını gardiyan, kendisini meydancı, yattığı geniş ve aydınlık odayı dar ve karanlık bir cezaevi hücresi olarak görmese bile, en azından devindiği uzamın kısıtlılığıyla bir tutuklu yaşamı sürdürmeye başladığı açıktı. Karısının mezarına gittiği günler dışında dışarı çıktığı yok gibiydi. 10. ayrımın sonu, sayfa 103.